Ayrım 15. Düğün öncesinde. Dayımların salonundayız ama bizim koltukların üzerinde oturuyoruz. Ev daha zengin görünsün diye alt kata bir sürü eşya indirtti annem. Yengem müstakbel dünürlerini sabahtan beri check-up'tan geçiriyor. Adamlar 20 yıldır Almanya'da yaşıyorlar. İğneci Melahat'ın ölçtüğü tansiyona saydığı nabza itibar etmediklerinden eminim ama hiç bozuntuya vermiyorlar. Melahat Hanım, benim sağ kolumda 2 haftadır ağrı var. Sol taraf olsa kalp diyeceğim ama... Kız anasının gönlünü hoş tutmaya çalışıyor uyanık Almancı. Aman Allah korusun Ferit Bey, dedi babam. Boyun omurlarında sinir sıkışması olabilir. İhmal etmeyin, dönünce MR çektirin. Yengem havaya girmiş ki tutabilene aşk olsun. Birazdan reçete yazıp verecek ellerini. Burada çektirse, dedi Mediha'nın kayınvalide adayı. Kadın maşallah sumo güreşçisi gibi. Kocasının 3 katı var. Burada da çektirirsiniz de orada sigortanız vardır diye. Bizim sigorta buradakini de karşılıyor. Ne güzel ne güzel, dedi babam. Adamların bir oğulları daha yok ki babam da bizim ilk ay için yaranmaya çalışıyor diyeyim. Her ay maaşımızdan eşek yüküyle marka kesmeyi biliyorlar, dedi kayınvalide. Dünür be. Osman dayım söz alınca bizimkiler pot kıracak diye tedirgin oluyorlar. Bence potu kırdı bile. Sen kız babasısın, azıcık ağırdan alsana. Daha düğün yapılmadan dünür de neymiş. Sağlık çok önemli. Geçen yıl Feriha'nın kayınpederi 2 milyar ameliyat parası bulamadığından öldü vallahi. Bu kalp parçalayan haberi veren annem. Hangi Feriha'nın? Dedi babam. Annem ne kadar cinsse babam da o kadar saf. Ne Feriha diye biri var ne de ameliyat parası bulamayan kayınpederi. Dayımın konuşmasını engellemek için uyduruyor. Niye bize söylemedin be abla, ben vallahi bulurdum. Dayım babamdan da beter. 2 milyar kaç mark ediyor? 3 bin bile değil. Ferit Bey gelinin memleketinde insan hayatının kendi parasıyla ne kadar tuttuğunu hesaplıyor. Yazık, çok yazık diye devam etti. Vallahi o parayı isteyen doktorlar benim elime geçsin, şerefsizim. Dayım tam dümdüz gidecekti ki annem atılıp doktorların sülalelerini kurtardı. En iyisi herkesin özel sigortası olacak. Öyle tabii, dedi babam. Dünür be, Almanya'da Türk rakısı var mı? Dayım sohbeti kendi minderine çekmeye çalışıyor. Olmaz mı Dünür? Bizim orada kendi rakımız da var, kendi camimiz de Allah'a şükür. İçiyor mu Almanlar da? Yok, pek içmezler, bir acıdır onlar. Peki namaz kılıyorlar mı? Ben de bunu sormak istiyorum. Aman ne rakı ne bira, en güzeli ayran. Hadi bize bir ayran yapın da içelim kızlar, dedi annem. Durduk yerde ayran içmekle ne oluyormuş? Annem kardeşini konuşturmamak için ne yapacağını şaşırıyor. Mediha ile İlkay kalkıp mutfağa gittiler. Kuzenimin arkasından bakarken en yakın arkadaşım Yusuf'u düşündüm. Ve onun sevgilisini alıp Almanya'ya götürme niyetinde olan bu insanlardan nefret ettim. Ama düğüne 3 gün kalsa da amaçlarına ulaşacakları kesin sayılmaz. Canım hiç ayran içmek istemiyor. Kalkıp odadan çıktığımı kimse fark etmedi. Bahçenin köşesindeki kestane ağacının altında bekleyen masaya ve boş sandalyelere baktım. Orada oturup kafayı çektiği gecelerden birinde karşısına çökmeliydim dayımın. Babasına hizmet eden kuzenime bir kadeh de bana getirmesini söylemeliydim. Dayı, demeliydim önüme bardağı koyan Mediha'ya bakarak. Benim en can dostum aşık bu kıza. Henüz adı koyulmuş bir şey de yoktu aralarında ama eminim Mediha'nın da niyeti vardı. Eşek değilse anlardı dayım. Madem Yusuf'un cesareti yok, bu iyiliği ben yapmalıydım ona. Bahçe kapısını açıp sokağa çıktım. Hava daha kararmamış ve sıcak. Ellerim ceplerimde yürürken sağımdaki ve solumdaki hemen her evin içini görebiliyorum. Çünkü burası ben doğmadan çok öncesinden beri bizim mahalle. Kolumu hafif kaldırıp Sevim teyzelerin camındaki demirlere dokundum. Geçen ay kendisi boyadı bunları. Kocasının elinden hiç iş gelmiyor diye yakınır hep. Bu kapı da Ömer amcaların. Bahçe duvarına bir tekme vursam yıkılacak gibi duruyor. Geliniyle karısı anlaşamıyorlar. Oğlunun kazandığı yetse evlerini ayıracaklar. Bakalım sen kaynananla anlaşabilecek misin Mediha? Hiç korkmuyor musun anlaşamazsan ne yaparsın diye? Kafan bozuldu mu valizini toplayıp annenin yanına gelemezsin. Almanya'ya gidiyorsun kızım. Almanya nere? Babanın evi nere? Yolumu kısaltmak için cami avlusundan geçtim. Çeşmelerin başında Yusuf'la oturmuş abdest alırken gördüm ikimizi. Yaşlanmış, öteki tarafa hazırlanmaya başlamışız. İçim karardı. Hayatımızın sonuna kadar bu ilçede kalacağımızı bilsem, ben de Almanya'ya gelin gitmek isterdim ama öyle değil. Yusuf seni ne yapıp edip Almanya'dakinden daha iyi yaşatır Mediha. Bilen bilir Cüneyt abi. Kendi haline bakmadan kimseyi beğenmez ama Yusuf'a ne dedi? Senin önün açık tombulum, devam et. Kafan varsa yeniden düşünürsün. Henüz hiçbir şey bitmedi. Dayımdan korkmana gerek yok. Eminim anlar seni. Anneni de takma. Dünür diye kimi gösterseler onların nabzını sayar. Zaten Nursen teyzenin tansiyonu da ikide bir tavana vuruyor. Ne güzel oyalanırlar işte. Halandan korksan iyi olur ama. O Almancıları öyle beğendi ki kendisini bile isteselerdi babama tekmeyi basardı diye düşünüyorum. Yusuf'un şanssızlığı erken aşık olması. Mesela ben 30 yaşına kadar yasak koydum kendime. Önce işimi kurup zengin olacağım. Aşka sıra daha sonra gelecek. Gözleri yeşil, saçları sarı, uzun boylu ama çok zayıf değil. İnsanların konuşmaya çekinecekleri türden hafif soğuk, havalı bir kız. Neyse, dedim ya bu konular şimdilik yasak bana. Parkın yanından geçip Yusufların sokağa girdim. Burada oturanların da neredeyse hepsini tanıyorum. Bir yandan güzel, bir yandan kötü bu. Duvarların dışından bakıp evlerin içini görebilmek yani. İnsan hem sıkılıyor hem de kendisini güvende hissediyor. Zengin olunca çok yatırım yapacağım bu ilçeye. İyi akşamlar Kemal amca. Apartmana girerken karşılaşınca söyledim bunu, almadı selamımı. Seni adam yerine koyan da kabahat mendebur ihtiyar. Üstelik ona kapıyı tutarım derken elim de pislendi. Salağın teki katran sürmüş. İkinci kata çıkıp zili çaldım. Kapıya bakın. Bu bağıran Galip amca. Sesi o kadar yakından geldiğine göre koridorda filan olmalı. Kendisini neden açmıyorsa. Akılsız ermez ki Galip amcanın işine. Kapıyı açın kapıyı. Tamam be Galip amca, ölmedim ya, bekliyorum işte. Evini devlet hastanesinin acili zannediyor. Sen niye açmıyorsun? Bu da Nursen teyze. Görmüyor musun ellerimi? Dirseğinle kola da mı bastıramıyorsun? Tartışmaya bir başladılar mı sabaha kadar devam ederler de kapıyı açmak gelmez akıllarına. Araya girmek için bir kez daha bastım zile ve kapı açıldı. Hoş geldin çocuğum. Hoş bulduk Nursen teyze deyip sol elimle sağ elini alıp öptüm. Eline ne oldu? Bir şey olmadı. Sizin apartman kapısından yağ bulaştı. Kocasına bakarak beceriksizin birinin güya menteşeleri yağladığını söyledi. Galip amca elindeki teneke kutuyu ve odun parçasını ikram ediyormuş gibi bana uzatırken, ziyanı yok, benimkiler de yağlandı dedi. Nursen teyze kaşlarını çatarak baktı kocasına. Geç de banyoda yıka çocuğum. Galip amcanın ağzından kaptım sözü. Sıcak su musluğunu kullanacağım. Askerinin eğitiminden memnun bir komutan gibi, aferin dedi. Onu biraz daha memnun etmek için içeri girerken banyonun ışığını da yakmadım. Son dönemlerde cimriliği iyiden iyiye hastalık haline geldi Galip amcanın. Banyo kazanını dolduran muslukta hassas bir ayarlama yapmış, güya çok yavaş damlayan su saati çevirmiyormuş. Zengin olunca onu benim kasanın başına oturtmayı planlıyorum. Suyu açmadan önce arka odadan gelen gitarın sesini dinledim biraz. Müzikten hiç anlamam ama bu çocuğun çok iyi çaldığına yemin edebilirim. Azıcık aklım varsa şu gitarın sesine kulak verirsin Medya. Göreceksin, günün birinde bütün Türkiye dinleyecek bu alanı. Şansını kaçırırsan Almanya'da başını vurabileceğin kadar büyük taş da bulamazsın. Ellerimi kurulayıp çıktım. Öyle dalmış ki odasına girdiğimi bile hemen fark etmedi Yusuf. Bana hafifçe gülümseyip devam etti çalmaya. Karşısındaki duvarın dibinde mindere oturdum. Kafasını eğmiş püskül gibi sallıyor saçlarını. Aletin sapında koşturup duran şişman adamlara benziyor parmakları. İşaret parmağının tüm tellere birden basınca diğer üçünü nasıl öyle hareket ettirebiliyor anlamıyorum. Hüzünlü bir şeyler çalıyor. Çok üzülüyorum durumuna. Sanki gitarın telleri içimde bir yere bağlanmış da o dokundukça canım yanıyor. Bazen bakışlarını yerden kaldırıp bana yöneltiyor. Yüzünde hafif bir gülümseme olsa da gözleri ele veriyor çektiği acıyı. İlkokul birden beri arkadaşız. 10 yılı geçti. Ruhunu ezbere bilirim onun. Gitar çalma zamanı değil şimdi. Bir şeyler yapmazsak kafayı yer bu çocuk. Yusuf. Ne var gibisinden baktı ve devam etti tımbırdatmaya. Yusuf oğlum, kes şunu da konuşalım biraz. Hala çalıyor. Alo, sana söylüyorum. Tüm tellere birden sertçe vurup geriye yaslandı. İki laf etmeye geldik oğlum. Gitarı arkasındaki kanepeye yatırdı. Nasıl, sevdin mi? Sevmedim. Niye? Çok üzünlü. Hüzün kötü değildir ki. Romantik sanatçı tripleri yapma oğlum bana. 18 yaşındayken bal gibi de kötüdür hüzün. 20 yıl sonra çal böyle şeyleri. Mediha'nın kayınpederiyle kaynanası dayımlarda. Acısını arttırmak için değil, kendisine gelsin diye kayınpederle kaynana dedim. Biliyorum. Anlamamış gibi bakıyor suratıma. Ne e'si? Ne olacak oğlum bu iş? Mediha evleniyor işte, Almanya'ya gidiyor. Bu da babası gibi kafadan çatlak. Sanki başkasının sevgilisinden bahsediyor. Dedim ya, ruhunu ezbere bilirim ben onun. Acılarına göğüs gelen kahramanı oynuyor enayi. Aklın başına gelince görürüm ben seni. Fena sinirlendim. Bir şey yapmayacak mıyız Yusuf? Aşık olduğun kızı götürürlerken elimiz kolumuz bağlı seyredecek miyiz? Söylediğim çok garipmiş gibi bakıyor Angut. Ne yapabiliriz ki abi? Kalkıp dolaşmaya başladım ve bir iki geldikten sonra bilmiyorum Yusuf dedim. Eylem kararı almak birinci adım. Ne yapacağımızı belirlemek ikincisi. Belki şimdiye kadar beklemekle hata ettik. İşler bu aşamaya gelmeden harekete geçmeliydik. Yusuf'un gitara uzandığını görünce bırak şunu dedim. Yanmış gibi geri çekti elini. Sen Mediha'yı seviyor musun, sevmiyor musun onu söyle. Seviyorum abi, sevmem mi? Mediha biliyor mu bunu? Kendim yanıtladım. Bilmiyor. Eşeğiz oğlum biz. Niye şimdiye kadar söylemedik bunu Mediha'ya? Açılamadım abi dedi Yusuf. Sen dibindeki kızı açılama, elin oğlu Almanya'dan gelip kapsın kısmetini. Gittikçe hızlanıyor ve sertleşiyor adımlarım. Plan yapmalıyız. Kısıtlı olan zamanımızı iyi değerlendirmeliyiz. Kendi haline bırakmamalıyım onu. Böyle günde belli olur dostluk. Odanın ortasında durup askerce döndüm. İtiraz edersen seni vururum der gibi parmağımı Yusuf'a doğrulttum. Mediha ile konuşuyorsun. Gözlerini kocaman açmış bakıyor. Hem de bu akşam dedim. Zor zamanlarda cesur kararlar vermek gerek. Bende de bu yetenek var. Nasıl konuşacağız abi? Güzel bir soru. Sert adımlarla yürümeye devam ediyorum. Saat daha 7. Gün bitene kadar epey zamanımız var. Konuşma annemlerin huzurunda yapılamayacağına göre Mediha'yı evden çıkartmanın bir yolunu bulmalı. Bunu dönerken düşünebilirim. Çakılmış bir çivi gibi durdum yine olduğum yerde. Odadan çıkmadan önce bekle, gelip seni alacağız dedim. Nursen teyze ya da Galip amcaya rastlamadan dışarı attım kendimi. Basamakları ikişer üçer atlayarak indim aşağıya. Dış kapıyı açarken elim yağlandı yine. Kemal amcayla karşı karşıya gelince benim açtığım kapıdan geçemesin diye baraj uyguladım ona ve elimi çaktırmadan paltosuna sildim. İntikamımı alınca affettim onu. İleride bu şehre yaptıracağım huzur evinde artık onun da bir yatağı var. Cami avlusundan geçerken karar verdim Mediha'yı evden nasıl çıkartacağımıza. Abi, annem öğrenirse keser bizi. Kızım, 100 defa anlattım sana, kalın kafalı mısın nesin, çocuk intihar edecek diyorum. Ya şimdiye kadar aklı neredeymiş ya? Farz et ki safmış, gabiymiş, ankutmuş. Bunun için ölsün mü yani? İlkay ikna olmak üzere. Azıcık daha bastırdım mı tamamdır. Omuzlarından tutup gözlerimi gözlerine diktim. Kararını vermiş. Düğün gecesi kesecek bileklerini. Vallahi billahi kurtulamazsın vebalinden. Ağladı ağlayacak. Kız milleti değil misiniz? Nasıl da hoşunuza gider erkeklerin sizin yolunuzda helak olmaları. Duygulandığı belli olmasın diye cama gidip arkasını döndü. Mediha ablayla konuşunca dönecek mi kararından? Belki dönecek, belki dönmeyecek ama biz üzerimize düşeni yapmış olacağız. Bizim ailede yürürken karar vermek irsi galiba. O da volta atmaya başladı. Sanırım ilk basamağı hallettik. Tamam, Mediha ablaya söylerim ama gerisine karışmam. İntihar edeceğinden bahsetmeyi unutma sakın. Unutmam. Tam düğün gecesi kesecekmiş bileklerini. Tamam abi, tamam dedi odadan çıkarken. Yalnız kalınca Mediha'nın bir öfümüzü umursamaması durumunda ne yapacağımızı düşündüm. Bir çıkış bulamayınca kovdum bu olasılığı kafamdan. Kuzenim soğuktur ama kalbi vardır. Kendisi için ölecek bir insandan son buluşmayı esirgeyecek kadar mal değildir yani. Evet, yanılmamışım. Mediha'nın soğuk, güzel görüntüsünü ısıtan sıcak yüreği, sorgusuz sualsiz Yusuf'u ölüme göndermeye razı olmamış. İlkay az önce buluşmayı kabul ettiğini haber verdi. Birazdan annem gelip onları arabayla arkadaşlarının yanına götürmemi isteyecekmiş. Kızlar son kez bir araya gelmek niyetindeler. Planın bu kısmı kardeşime ait. O da az değil. Bacaksız nasıl da akıl etmiş. Bunun bir dalaverisi olsa ruhumuz duymadan götürecek işini. Kulağıma bir gelsin. Vallahi bileklerini bizzat kesmek suretiyle oğlanın intiharını sağlama bağlarım. Daha dünkü bebeğin aşna fişnesi de ne oluyormuş? Kapıda ayak sesleri. Annem geliyor galiba. Hemen kendimi kanepeye atıp uyku süsü verdim. Cengiz! Evet, annemin sesi bu. Kapı açıldı, içeri girdi. Cengiz, oğlum! Dirseğime yaslanarak doğruldum. Mahmur gözlerle bakıyorum. Ne uykusuymuş bu saatte böyle? Ya ne var ya? Hadi kalk da kardeşinle Mediha'yı götür. Nereye? Arkadaşlarıyla buluşacaklarmış. Saatime baktım, kaşlarımı çattım. Bak sen şu ahlaksızlara. Akşamın 8'inde 2 kız arkadaşlarıyla buluşmaya gideceklermiş. Üstelik birinin evlenmesine de çeyrek var. Nereden çıkmış şimdi bu? Kalk kalk, kız başlarına dışarı çıkmasınlar bu saatte. Sıkıntıyla doğruldum. Babam arabayı versin o zaman. Ehliyetin yok dedi annem. Sanki ben var zannediyormuşum gibi. Kanepeye attım yine kendimi. Araba yoksa ben de yokum. Tamam kalk hadi, söylerim verir. Yeniden doğruldum ben. Önde, annem arkada, indik merdivenleri. Babam anahtarı etinden et koparıyormuş gibi uzatırken Ferit Bey tutturdu bizim arabayla gitsinler diye, kabul etmedim. 18 yaşında balina kasa Mercedes'e binecek kadar da kro değiliz herhalde. Allah bilir ya, tüp de taktırmıştır bu ona. O kadar dedim babama, dinlemedi. bizim gül gibi Şahin'e tüp taktırdı. Üstelik ona zengin olduğumda bir benzinlik alma sözü bile vermiştim. Annem bizimle bahçeye kadar çıkıp kızlardan gözümü ayırmamamı tembih etti. İlk ayda Medya ile birlikte arkaya geçiyordu ki müdahale ettim. Sen gel yanıma kızım, şoförünüz müyüm ben sizin? Aslında niyetim Yusuf'u alınca arkada Medya ile birlikte oturmalarını sağlamak. Hayatının geriye kalan kısmında gitarını yalnız benim için tımbırdatsan bile ödeyemezsin borcunu dostum. Annem bakıyor diye çok yavaş çıkardım arabayı bahçeden ama sokakta kara şimşek gibi ileri atıldı bizim beyaz Şahin. Abi yavaş! Kardeşimin uyarısını umursamadan yüklenirken gaza dikiz aynasından Mediha'nın güzel yüzüne bakıyorum. Yeşil gözlerinde Yusuf'a ümit vadeden bir duygu yakalamaya çalışıyorum. Yok, bu kızın ne zaman ne düşündüğünü anlamak olanaksız. Allah ona ya duygularını saklamakta benzersiz bir yetenek vermiş ya da ruhsuz yaratmış onu. Zor senin işin dostum. Arkanda ben olmasaydım kes şu bileklerini de boşuna yorulmasın kalbin derdim. Camiye geçince U dönüş yaptım. Buradan U dönüşünü yasaklayan adamın benzin fiyatlarından haberi yok galiba. Tabelaya itaat edecek olsaydım ta belediyenin önündeki göbeğe kadar gitmem gerekiyordu. Bizim araba gaz yakıyor ama o da parayla. Buradan dönüş yasak değil mi abi? Seni polis mi oturttu kız yanıma? Annem de aynı bunun gibidir. Önde aralıksız başını yer babamın. Ben evlendiğimde arabamı şoförüm kullanacak. Ama yine de trafikte polis sireni gibi bir kadın istemem. Mediha ne güzel sessiz sessiz oturuyor arkada. Eminim bu kız ileride de olur olmaz düdük çalıp kocasının asabını bozmaz. Yusuf da ne cengaver şoför olur ya. Nursen teyze camdan plan bakarsa göremesin diye arabayı apartmanın arkasına çektim. İyi ki de öyle yapmışım, yoksa daha dış kapıda Galip amcaya yakalanacakmışız. İyi akşamlar Galip amca. İyi akşamlar evladım. Kapı zaten yağlıydı dedim elindeki kutuya ve sopaya bakarak. Yok yok, hala gacur gucur ötüyordu. Deli bu adam. Kapının her yanını katrana bulamış hala ötüyor diyor. Hiçbir yere ve Galip amcaya temas etmemeye özen göstererek girdim içeriye. Bu Yusuf bazen tam sopalık oluyor. Herifi gelip konuşmaya ikna ederken gitarının telleriyle boğmama az kaldı. Korkuyormuş, cesaret edemiyormuş. Neyse, sonunda yola geldi de birlikte çıktık dışarıya. Arabaya doğru giderken kulağına eğilip bir kez daha hatırlattım. Unutma, kararlısın, intihar edeceksin dedim. Hı hı dedi. Düğün günü bileklerini keseceksin. Tamam, yöntemin bahsi geçerse çelişkili konuşmak inandırıcılığımızı sarsar. Tam Yusuf için arka kapıyı açıyordum ki ön koltuğun boş olduğunu fark ettim. İlkay Mediha'nın yanına geçmiş. Bu kızın bana sormadan kafasına göre iş yapmasından nefret ediyorum. Neyse, belki böylesi daha iyi oldu. Şimdi bizim yanımızda iyice dili dolaşır, hepten berbat ederdi işleri. Arabayı tenha bir yere çekip baş başa konuşmalarını sağlamak daha iyi. Direksiyona geçtim, Yusuf'un binmesini bekliyorum. Niye gelmedi hala bu herif, yoksa kapıyı mı bulamıyor? Embesil çocuklar gibi kıvranıyor kapının yanında salak. İçeriden kola uzandım ve kapıyı ittim. Atla hadi Yusuf, geliyorum. Geliyormuş. Biz niye anlamadık geldiğini? Şimdi de kapıyı tutturamıyor. Kafasını tavana vurduğu yetmez gibi ayağını içeri sokmadan kapıyı çekmeye kalkıyor. Keşke intihar yönteminin boynunu kapıya sıkıştırıp kırmak olduğunu söyleseydik. İnan şu halini görünce bunu yapabileceğinden hiç kuşkusu kalmazdı Mediha'nın. Karga tulumba bagaja tıkmalıydım seni Yusuf. Aşkıyla tutuşan adamın şapşallığını nasıl karşılıyor diye dikiz aynasında Mediha'yı buldum. Hep aynı ruhsuz ifade. Tamam mı dedim Yusuf'a. Anlamadan baktı suratıma. Binebildin mi? Gidebilir miyiz? Evet dedi. Kontağı çevirdim. Merhaba dedi Yusuf hafif arkaya dönerek. Arka tekerleklere pati çektirerek kalktım. Gözüm birden el freninin oraları kurcalayan Yusuf'a takıldı. En kıl olduğum şeydir. Ne yapıyorsun sen? Kemerimi takıyorum. Görüyoruz herhalde. Boğarım seni o kemerle der gibi baktım. Pardon Cengiz dedi. Herif iki gün sonra bileklerini kesip dedesiyle buluşacak ama şimdi arabada kemerini bağlıyor. Hem de benim kullandığım arabada. Caminin arkasındaki yola çıktım yine. Nereye gidiyoruz abi? Dedi İlkay. Gidiyoruz işte bir yere dedim. Belediyenin önündeki göbekten sağa dönecektim önce. Park caddesi kalabalıktır, gören olur diye son anda sola kırdım. Etrafımda ne kadar araba varsa hepsi yüklendi kornalara. Onlara uysam dalaşacağız ama ehliyetim yok. Beklemeden bastım gaza. Abi ne yapıyorsun, kırmızıda geçtin. E gidiyoruz kızım dedim. Garaj yolundayız. Pazar yerine girsek şarapçılar vardır şimdi orada. Boş bir arsaya çeksek gören olur, yanlış anlaşılır. Küçük yerde yaşamanın sıkıntısı işte. Şeytan diyor bas gaza doğru Bursa'ya. Ehliyetim olsa hiç beklemem. 15. ayrımın sonu. Sayfa 230.